Ayrım 8, sayfa 82.
Tıpkı İstanbul gibi hep güçlü olmak zorunda bıraktın beni. Merhametini ve sevgini hak edense zayıflar, daha doğrusu zayıflığı bir silah gibi ellerinde tutanlardı. Bense elimdeki tek silahla, yani bu dünyanın döngüsünde hep oyun bozanlık eden ve bir türlü uzlaşmayan o asi gururumla kendimi vurdum. Seni değil. Ne zaman sevgini acıksam kendi kalbimi yedim, kendi etimi, aşkımı, ruhumu yedim. İstediğimi zorla almak, hayatının üzerinde hak iddia etmek, kendimi sana gizli gizli oyunlarla kabul ettirmek, sevgini, kadınlığın o en eski silahını, zayıflığın ve çaresizliğin namlusunu kalbine dayayarak hak etmek, aşkımı çamura batırmak demekti benim için. Doğam buydu, başka türlü olamazdım zaten. Fakat itiraf etmeliyim, içimdeki o saf, o çaresiz çocuk talep etmeye hiç cesaret edemediği halde, usluluğuna gizli gizli bir ödül bekledi yıllarca. Olgunluğun hayat boyu omuzlarında taşımak zorunda kalacağı bir ceza, gizli ve gerçek bedelinin ise sevgi ve takdir değil, ilgisizlik ve ihmal olduğunu da çok geç anladı. En dayanılmaz anlarda artık içimde bastıramadığım ufak tefek sitemlerimi, "Sana yakışıyor mu? Hani nerede olgunluğun?" diye sustururken, içimdeki o uslu çocuğu, asaletin ve erdemlerin parlak demirleri arkasında yalnızlığa terk ettiğinin farkında değildim. Farkında değildim bana karşı hoyratlığının. Bunun için fırsat tanımamıştım sana. Hep affetmiştim. Hep. Kalbinin en kötü yüzünü bile sevmiş, o en duyarsız, en hain, en suçlu halini bile affetmiştim ya. Bu aşk iflah olmazdı artık sana göre. Arzularını ve sevgini alevlendirecek, keşfetmek istediğin hiçbir yeni ve gizli köşe kalmamıştı içimde. Tıpkı İstanbul gibi ruhumu fethetmiştin. O çok eski rüyadaki gibi, martıların özgürlüğüne dokunmam gibi, sana dokununca, hayatına dokununca, yıllar süren bu ulaşılmaz rüya da bitti artık. Burnumda kaldı o mavilik gibi teninin de kokusu. Bu bir veda sevgilim. Param bitti. Cebimdeki o İstanbul rüyasını bozdurdum. Yoksul hayallerimi bozdurdum. Biraz peynir ve ekmek alıp karnımı doyurdum. Bir tek o istekli ve sevgi dolu mektupların kaldı geriye. Bir de aşkını değil ama aşkıma karşı suçluluğunu anlatan peçetelere yazdığın şiirlerin. İstanbul'um, biricik sevgilim benim. Gitmeliyim. Bırak o tek kanatlı martım, o deli aşkım, içimdeki o uslu, o yalnız çocuğun cebinde kalsın. Şehrin üstüme kilitlediğin kapılarını aç da gideyim. Kalbimin zincirlerini çöz de gideyim. Bırak beni. Gideyim. Kötü bir yaz geçirdim. Oysa ne çok şey umuyordum ben bu yazdan. Her şeyi derinden hissedebilmek için korunaksız, zırhsız bırakmıştım kendimi. Öylesine yalın yaşıyordum ki duygularımı, sonunda derisiz kalmıştım. Ve dayanılmaz bir ruh acısıyla uyandım bu sabah. Kendimi koruyamayacak kadar zayıf düşmüştüm. Ve o söz düştü aklıma. Çaresiz, yenik insanlar için sabahın oluşu kadar acı veren bir şey yoktur. Sabahın oluşu kadar acı veren bir şey yoktur. Son zamanlarda inandığım tek şey iktidarsızlık, güçsüzlük, sessizlik ve bilge bir gülümsemeydi oysa. Politikadan nefret etmeye başlamıştım. Partiler derin bir kuşku, dahası tiksinti uyandırıyordu içimde. Aydınlar, yazar çizer takımı her defasında yanlarından sonsuza dek kaçıp uzaklaşma duygusu veriyordu bana. Birbirlerini ölesiye kıskanan bu insanlar ne zaman bir araya gelseler, tıpkı Ent dağlarındaki işsiz ve umutsuz yerlilerin çaresizlikten ellerindeki koca koca taşlarla birbirlerinin kafalarını parçalamaları gibi, birbirlerini ezip yok etmeye çalışıyorlardı. Çünkü ne kadar gizleseler de başka bir hayatı olan inançlarını yitirmişlerdi. Atlarında akıp giden bu hayatın nimetlerini sonuna dek tüketmek istiyorlardı. Oysa yaz uçsuz bucaksızdı ve maviliğin sonsuz derinlikleri vardı. Üstelik ben bu dünyayla ilgili bütün iddialarımı, beklentilerimi bitirmiş sanıyordum kendimi. Güçsüzlük, iktidarsızlık, sessizlik ve bilge bir gülümseme. Böylelikle hem sonsuzluğu kucaklayacak, hem de beni bu sonsuzluğu hissetmekten alıkoyan o kötücül, o hırs dolu kaygılarımdan kurtulacaktım. Olmadı. Yapamadım. Yine gördüğüm, karşılaştığım şeyler derin bir acı verdi bana. Hayalet sokaklarda yine parçalara bölündü durdu kişiliğim. Ve hiçbiri ulaşamadı o mavi sonsuzluğa. Ve yine ben o parçalara bölünen kişiliklerimin hiçbirini sevemedim. Çünkü onlar ne asıl beni ne de kendilerini koruyabildiler bu zavallı kötülüklerden. Bazen kayıtsız ve umursamaz bir kişiliğe bürünüp çıkmak istedim insanların arasına. Başaramadım. İçi taşlaşan yine ben oldum. Gece evime döndüğümde o taşın inleyerek kanadığını gördüm. Bedenimi, o ölü gibi yorgun, o ölü gibi kimsesiz bedenimi yanıma yatırıp acıyla okşarken, ne yapacağız seninle ben? Söylesene dedim ona. Sen orada öylesine savrulmuş, soluksuz. Ben burada öylesine kimsesiz, umutsuz. Yarın var, yarından sonra var. Bitmek bilmeyen günler var daha önümüzde. Söylesene, ne yapacağız biz? Yaz bitti. Evime döndüm yine. Ama hayalet sokaklarda parçalanmış kişiliklerim dolaşıyorlar yine bir başlarına. Yaz bitti ve ben o çok istediğim bilge gülümsemeye kavuşamadım. Bir zamanlar bu kentin sokaklarında mavi bir gülümseyiş olarak dolaşan ve hiçbir kötülükten etkilenmeyen dervişleri kıskanıyorum ama yine de alabildiğine ciddiye alıyorum her şeyi, her ayrıntıyı, her görüntüyü. Yazabilmek ve hayatı değiştirebilmek için içimi açtığım her yerden kötülük dolmuş içime. Tutunmak, edindiğim iktidarımı korumak için kendimden vazgeçmişim. Ne kadar gizlemeye çalışsam da aslında öylesine güçsüzüm ki. Türbelerde yanan kandil mumu gibiyim. Kim istese üfleyip söndürebilir beni ama başlarına bir şey gelmesinden korkuyorlar. Yaz bitti ve ben anladım ki yalnızlığımı sindiremeden dışarı çıkmışım dünyayı değiştirmeye. Kendimi tanımadan kendimi kanıtlamaya çıkmışım. Yaz bitti ve ben sadece evime geri dönebildim. Artık pek kimseyle görüşmüyorum. Telefonum çoğunlukla kapalı. Dergiye arka sokaklardan gidiyorum. İnsanların yüzleri çoğunlukla ürkütücü geliyor bana. Konuşmak yorucu geliyor. Konuşmaya mecbur kalırsam kısa kesik cümlelerle konuşuyorum. Geçen gün evimin yakınındaki arka sokaklardan yürürken küçük beyaz bir köpeğe rastladım. Çocuklar onu bir köşeye sıkıştırmış, sopayla dövüyorlardı. Öylesine korkmuştu ki zavallı, kaçamıyor, titreyip duruyordu. Onu çocukların elinden zor kurtardım. Biraz dolaştırdım. Sahibinden kaçmış ya da kaybolmuş olmalıydı. Sonra alıp evime getirdim. Şimdi bana öyle güzel arkadaşlık ediyor ki, bu aralar uyku sorunum var. Sabaha karşı ansızın uyanıyor ve bir daha uyuyamıyorum. Ben uyanınca o da benimle uyanıyor. Ve merakla bakıyor yüzüme neyim var diye. İri, derin gözleri var. Üzüldüğümü anladığında yüzümü yalamaya başlıyor. Gözyaşlarımı. Onun kimsesizliği bana çok dokunuyor. Bütün gün onu sokağa çıkartmamı bekliyor. Beklemek. Beklemek hali bana hep acı vermiştir. Yaşlı insanlar da hep bir başlarına odalarında beklerler birinin gelmesini. Peki ben kimi bekliyorum? Bilmiyorum. Beklediğim, özlediğim pek kimse yok aslında. Ama bazı akşamlar o geliyor. Gelir gelmez pencereleri açıp evi havalandırıyor. Sonra sessizce mutfağa girip bulaşıkları yıkamaya başlıyor. Yazı masamdan kalkıp yanına gidiyorum. Beni görür görmez söylenmeye başlıyor. Hiç kendine bakmıyorsun. Üstelik bütün gün içiyorsun. Pencereler kapalı, her yer sigara dumanı. Günlerdir doğru dürüst bir şey de yememişsin sen. Hadi sen git. Yazını yaz. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Ben halimden memnunum diyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Yazı yazmak istiyorum. Sen olunca yazamıyorum. Yoğunlaşamıyorum. Ne zaman böyle desem, dudakları acıyla büzülür. Yüzüne kırgın bir gölge düşer. En azından bir çorba iç. Bak yüzüm bembeyaz. Biraz da şu evi toplayayım. Sonra giderim. Hep öyle diyorsun ama gitmiyorsun. Söz gideceğim. Ne olur biraz kalayım yanında. İnan çok özledim seni. Bir şey diyemiyorum ona. O da benim gibi kimsesiz. Köpeğim gibi. Öyle iyi bir insan ki. Herkesin yardımına koşar. Herkes için iyi düşünür. Ama yine de başı dertten, sıkıntıdan kurtulmaz. Yakınları, arkadaşları onun bu iyi niyetini durmadan kullanırlar. Fakat bunlara hiç aldırış etmez. Yüzündeki o iyilik gülümsemesi hiç eksik olmaz. Yine de olsun der. Hayat güzel, sevmek güzel. Ben onun için, o benim için üzülür. Bazen Hiç korkmuyor musun bu hayattan, bu insanlardan? Diye sorarım. Yüzü daha bir aydınlanır, gözleri ışır. Yo, neden korkayım ki? Der. Daha başka soru sormam. Çünkü ne cevap vereceğini bilirim. Beni sevdiği için böyle korkusuz olduğunu söyleyecektir çünkü. İşte bunu duymak istemem. Çünkü onun bu sevgisine yazık oluyor. Bu kendini bana adamasına. Benim için yaptığı her şey amansız bir yük gibi omuzlarıma biniyor. Çünkü başka bir yerdeyim ben. Kelimelerin altındaki kanı sorguluyor. Bu kanla içimdeki cinneti azdırıyorum. Bu hayata ait bütün kavramların sakladığı, gizlediği ne kadar yalan varsa ortaya çıkarmak ve gidilebilecek en uca, gerekirse uçurumun dibine gitmek istiyorum. Çünkü aradığım aşkı bulamadım bu hayatta. Bütün kelimelerin altına baktım. Yoktu, yoktu o aradığım mucize. İşte böyle anlarda anlıyorum ki dışarıdaki kötülük değil, içimdeki bu susuzluk, bu kaos beni mahvedecek. Yazarak, en fazla nereye gidilebilir ki? Hadi minik kuşum, bak sana çorba yaptım. Savunmadan iç. Peki, sağ ol ama sonra gideceksin, tamam mı? Gördüğün gibi iyiyim. Çorbayı içerken fark ediyorum. Evin her tarafına oradan buradan kestiği çocuk fotoğrafları yerleştirilmiş. Bunlar ne böyle? Diye soruyorum. Senin bir çocuğun olmalı, diyor. Öyle güzel olur ki hem ben bakarım, sen yine yazını yazarsın. Ben canavarım, diyorum. Canavarların çocukları olmaz. Sen misin canavar? Sen gördüğüm en iyi insansın. Sokaktan bulduğun köpeğe bile nasıl bakıyorsun? Senin gibi insanların çocukları olmalı ki bu dünya daha da güzelleşsin. Öyle masum, öyle aydınlık bakıyor ki bunları derken, içim acıyor onun bu haline. Onu telaşla her şeyden, özellikle de kendimden korumak istiyorum. Bak, biriyle evlenecek, çocuk sahibi olacak adam değilim ben. Ne olur benimle vakit harcama. Yazık sana. Lütfen. Git hadi. Yazı yazmak istiyorum. Beni yalnız bırak artık. Hayretle ve esirgeyerek bakıyor yüzüme ve bu defa bir şey demiyor. Kalkıp mutfağa gidiyor. Ben de yazımı yazmak için odama geçiyorum. Ama bir türlü kendimi yazıma veremiyorum. Aklım hep onda. O an. Bir ara mutfaktan ses geliyor. Portakal suyu içer misin? İyi gelir. Biraz gripsin galiba. Garip bir öfkeyle odamdan dışarı çıkıp yanına gidiyorum. Lütfen evine gider misin? Hiçbir şey istemiyorum. İyiyim ben. Git ne olur. Günlerdir doğru dürüst bir şey yazamadım. Ve artık unut beni. Git. Bir adam bul. Evlen onunla. İstediğin kadar çocuk yap. Ama bırak yakamı benim. Gitmek ona öylesiye bir korku veriyor sanki. Ben sana ne yapıyorum ki? İnan hiç sesimi çıkarmam. Bir köşede uyurum. Sen yazını yaz, diyor. O an saatime bakıyorum. Gecenin bir yarısı. Nereye gidecek bu saatte diye düşünüyorum. Çaresiz odama dönüyorum ve yine kelimelerin altındaki kana elimi sokuyorum. Ve kaptırıyorum kendimi hayatta bulamadığım şeyleri sözcüklerin arkasında aramaya. Aradan ne kadar zaman geçiyor fark etmiyorum bile. Pencereden günün ışıkları giriyor. Bir ara içkimi tazelemek için mutfağa geçerken salondaki divanda bir karaltı görüyorum. Eğilip bakıyorum. Eski bir battaniyeye sarılmış uyuyor. Öylece elbiseleriyle. Parmaklarının ucu uykudan gevşemiş, hafifçe geriye doğru bükülmüş. İçim ürperiyor o an. Battaniyeyi biraz aşağı çekip yüzüne bakıyorum. Günün ışıkları usulca yüzünü okşuyor. Acı veriyor bana yüzündeki masumiyet. O da bekliyor. Tıpkı benim gibi. Sevgisini bekliyor. İnatla, direnerek. Her şeye katlanarak. Beni bekliyor. Peki, ben ona ne veriyorum? Hiç. Yazılarda olmayan aşkı ararken onu evimden kovuyorum. Kendi yazma sancılarımın hesabını ondan soruyorum. Ama biliyorum ki bir gün kapımı hiç kimse çalmasa, tamamen unutulsam, artık yazılarımı kimse yayınlamasa bile... Bir tek o kapımı çalacak. Yalnız olmadığımı hissettirmek için bunu bilerek yapacak olan bir tek o. Onun benim gibi bir adamı sevmesi bir mucize, diyorum içimden. Yüzünü aydınlatan bu gün ışığı gibi, her gece ayak ucumda uyuyan ve gözyaşlarımı yalayan bu kimsesiz sokak köpeği gibi bir mucize. Birden aklıma günlerdir ona hiçbir şey vermediğim, bir sürpriz yapmadığım aklıma geliyor. Kalkıp çaydanlığına su koyuyor, altını yakıyorum. Sonra da köpeğimi yanıma alıp bir koşu bakkala gidiyor. Kahvaltılık bir şeyler ve ekmek alıyorum. Ekmeği hafifçe burnuma bastırıyor. Kokusunu içime çekiyorum. Sıcak ekmeğin de bir mucize olduğunu hissediyorum o an. Sofrayı hazırladıktan sonra onu usulca kaldırıyorum. Hadi kalk, çok uyudun, diyorum. Toparlanmaya çalışıyor. Gözlerini aralar aralamaz sevgiyle sarılıyor bana. Canım, burada uyuyakalmışım. Hemen sana çay yapayım. Sabaha kadar yazdın mı? Şimdi hazırlarım sofrayı. Bitirebildin mi bari yazını?
Susuyorum.
Sadece susuyorum. Yakınımızda olduğu halde göremediğimiz ve hep uzaklarda aradığımız hayatın mucizelerini düşünerek susuyorum. Ve gün ışığının aydınlattığı odamda kendimi iyi hissediyorum. O bilge gülümseme gelip yüzümü okşuyor. Bir an, çok kısa bir an bağışlıyorum kendimi. Sanki sadece bana sarılarak uyuyunca nefes alabiliyordu. Uyku teslimiyettir. Uyuyan bir insanın bütün suçları bağışlanır. Uyku masumiyettir. Teslimiyetimi ve masumiyetimi sanki yalnızca uykumda hissediyor ve bu yüzden bana olan o sonsuz hasretini ancak böylesi anlarda giderebiliyordu. Yıllardır bana susuz kalmışçasına ve sanki bütün varlığımı içer gibi sarılıyordu bana. Beni bütünüyle hissedebilmek için herkes evden gitsin, gece olsun ve biz uyuyalım istiyordu. Ve sadece o anlarda ortaya çıkan aramızdaki o sonsuz yakınlık kokusunu içine çekmeyi. Hissettiklerini yaşamasına ve sevgisinin neden yakıcı olduğunu anlatmasına hayat izin vermiyordu çünkü. Aşkını bana sarılıp uyurken yaşıyordu en çok. Bu yüzden başka kadınlarla sevişmemden çok onlarla birlikte uyumamı kıskanırdı. Hissediyordum. Her sarılışında varlığımı içen hasreti içimi kavuruyor, sanki ruhuma kendi kaderini akıtıyordu. Rüyalarımız birbirine karışıyordu. Duyuyordum. Yıllardır yurtsuz kalmış sevgisi benliğimde, benliğine korunaklı ve güven dolu bir yer arıyordu. Bazen ruhumdaki derin çığlıklarına uyanırdım. Gözlerimi açar açmaz o da uyanırdı hemen. İçimdeki her harekete sonsuz bir dikkat kesilmişti çünkü. Sevdanın o koyu gözleriyle ve sanki bir kuyunun dibinden gelen sesiyle "Ne oldu, nereye gidiyorsun sevgilim?" diye sorardı. Okuldan kaçarken yakalanan bir çocuğun gizli korkusuyla "Yok bir şey, sen yat. Ben bir sigara içip gelirim," derdim. Salona geçip pencerenin kenarındaki kollukta bir sigara yakar. Gecenin o koyu ıssızlığında neredeyse bir hastalık haline gelen sevgisini düşünürdüm. Son günlerde hep yorgun uyanıyordum. Kuşatılmış gibi hissediyordum kendimi. Ona bütün ömrümü versem bile sevgisinin altında kalacağımdan korkuyordum. Varlığım onun sonsuz beklentileriyle, korkularıyla ve sevdikçe çoğalan hasretiyle doluydu. Karşılayamıyordum yanımdayken bile büyüyen o derin hasretini. Sanki kimsesiz yaşıyordu içindeki sevgi yarışını. Aslında kendime bile söylemekte zorlandığım asıl korkum benliğimin onun benliğinde erime ihtimaliydi. Bu bana sonsuz bir tutsaklık ve büyük bir kayboluş gibi geliyordu. Sanki bir daha kimseye aşık olamayacak, sanki kalbim bir daha başkası için çarpmayacaktı. İlişkimiz yıllardır inişli çıkışlıydı. O kaçtı ben kovaladım, o kovaladı ben kaçtım. İkimizin de hayatına birçok insan girdi. Ben onu bir ara tamamen hayatımdan çıkardım. O, beni unutabilmek için olmadık insanlarla beraber oldu. Yığınla düş kırıklığı yaşadı. Defalarca birleşip, defalarca ayrıldık. Birbirimizi deliler gibi kıskandık. Bir süre aramıza kimse girmedi. Beraber olduk. O dönemde onu yeniden kazanmam için hiçbir şey yapmama gerek yoktu sanki. Ve artık beni sevmesi için sadece var olmam bile yeterliydi onun için. Tedirginlik, korkular, kaybedip kaybedip bulmalar benim için garip bir dinginliğe ve sükunete bırakmıştı yerini. En çok bu yüzden artık onunla ilgili öyküm bitmiş gibi geliyordu bana. Sanki yakınlaştıkça uzaklaştığımı hissediyordum ondan. Sevgisine duyduğum özlem, vicdan azabıyla dolu bir minnete dönüşmüştü artık. Oysa benden uzaktayken onu delice özlerdim ve bu özleyiş sevinçli bir acı verirdi bana. Bu acı beni zamandan zamanın o zehir zıkkım akışından kurtarırdı. Ama ne zamandır varlığı acı vermiyordu bana. Ve ben artık zamanın bedenimi ve ruhumu parçalayan geçişini yeniden hissetmeye başlamıştım. Onu özlerken gerçeği yaşardım oysa. Bana o çılgın, o deli gözlerle bakan gerçeği. Şimdi onu kanıksamaya başlamış ve bir kez daha bu yalan hayata kovulmuştum. Bir kez daha lanetlenmiş varlığıma, bir kez daha kendime katlanmaya dönmüştüm. Sanki büyü bitmişti benim için. Ve yeniden sözcüklerin ilk anlamlarına dönmüştüm. İşte bu dönüşe, bu geri dönüşe karşı koyamıyordum. Sanki içimde, bana rağmen, benden ayrı bir düşünce, bir akıl vardı. Benim bilmediğim sınırlar vardı odada. Bu sınırlar kendimden kuşkuya düşürüyordu beni ama onlara karşı koyamıyordum. Eskiden kendimi ona deliler gibi ve hiç susmak bilmeden anlatırdım. Oysa giderek suskunlaşmıştım. Giderek kendimi ondan saklamaya başlamış, şiirlerimi, imgelerimi, içimde biriken sevgi sözcüklerini, kim olduğunu bilmediğim, henüz tanımadığım bir başka sevgiliye saklar olmuştum. Her suskunluğum, her içe kapanışım, onun için ölümden beter bir tehditti artık. Kim geceler uyurken, biraz olsun kendimle kalabilmek ve beni sımsıkı saran kollarından bir an olsun kurtulabilmek için, yatağın ucuna gitmemi bile ayrılık acısı gibi yaşadığına emindim.